Ayrım 30.
3. Televizyonda gösterilen dış kaynaklı ve polisiye filmler çocuğun eğitimi üzerinde nasıl etki yapar? Polisiye ve kırdılı döktülü filmler nedeniyle çocukta saldırgan bir kişilik oluşabilir. Kendi kültüründe bulunmayan davranışları göstermeye başlayabilir. Sonuçta içinde yaşadığı topluma yabancılaşma. 4. Çocuğun sağlığı açısından televizyon ne şekilde olumsuz etkileri bulunur? Televizyonla arasındaki mesafeyi ayarlamama nedeniyle görme, duyma bozuklukları. Dışa çıkma gereksinimini geri atma. Yetersiz uyku. Reklamlarda gördüğü gıda maddelerini tüketme isteği sonucu karaciğer, diş vesaire rahatsızlığı. Programa yetişme amacıyla hızlı yemek yeme sonucu hazımsızlık. 5. Tüm geceyi televizyon seyrederek geçiren bir ailede çocuğun duygusal gelişimi nasıl olabilir? Anne babanın ilgisizliği çocuğu aileden uzaklaştırır. Kardeşleriyle etkileşimde bulunmayan çocuk okul ve mahalle yaşantısına hazırlıksız katılır. Çocuğun kendi kendine çözemediği sorunlar çözümsüz kalabilir. Ara özet. Televizyonun çocuk eğitimi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ara geçiş. Şimdi de dikkatlerinizi televizyonun çocuk eğitimi üzerindeki olumlu etkilerine çevirelim. Sorular ve yanıtlar. Televizyonun çocuk eğitimi üzerindeki olumlu etkileri 15 dakika. 1. Televizyon çocuğun eğitimini olumlu yönde nasıl etkiler? Çeşitli ülkelerin coğrafik ve ekonomik yapılarını izleme olanağını bulabilir. Dünyada çeşitli din, dil ve ırka mensup insanların da yaşadığını fark edebilir. Eğitim yardımcısı olarak kullanıldığında çocuğun öğrenmesini hızlandırabilir. Dünyanın değişik bölgelerinde değişik yapıda ülkelerin bulunacağını gören çocuk, bu ülkenin insanların yaşam biçimlerini doğal bulmaya başlayabilir. 2. Televizyon izleyen çocuğun değişik ülkeler hakkında bilgi sahibi olması onun gelişimini nasıl etkiler? Dünyanın değişik yerlerindeki bu ülkelerin insanların ürettikleri değerleri diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmasının nedenini kavrayabilir. 3. Değişik ırk, dil, dine mensup insanları televizyonda izleyen çocuğun eğitimi niçin olumlu yönde etkilenir? Çocuk diğer ulusların insanlarının da kendisine benzer insanlar olduklarını görerek onların da yaşama hakları olduğunu kabul eder. Çocuk yetişkin olunca barış duygusuna sahip olabilir. 4. Televizyon eğitim yardımcısı olarak çocuğun eğitimini olumlu yönde nasıl etkiler? Görme, işitme duyuları faaliyet içinde olduğundan ötürü öğrenme hızlanır. Öğrencinin bulunduğu çevre içinde kolayca ulaşamayacağı şeyleri ayağına getirir. Okul saatleri dışında ek programlarla öğrencinin öğrendiklerinin pekiştirmesini sağlar. Anne babalara yönelik çocuk eğitimiyle ilgili programlarla çocuğun bilimsel eğitimine olanak sağlar. D. Sonuç bölümü. Son özet. Televizyonun düğmesini açmadan önce bir süre düşünelim ve ona göre karar verelim. Televizyonun çocuk eğitimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Tekrar güdüleme. Gördüğünüz gibi televizyonun çocuk eğitimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Öğretmen, anne ve baba olarak hepimizin geleceğinin büyüklerinin eğitimiyle yakından ilgilenmek zorundayız. Elimizde böylesi güçlü bir silahı onların yararına kullanmakla belki de yarının dünyasında barışı sürekli kılabiliriz. Kapanış. Bundan böyle televizyon programlarında daha seçici olmalıyız. Çocukların her programı izlemelerine izin vermemeliyiz. E. Değerlendirme. 1. Televizyonun çocuk eğitimi üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçeleriyle yazınız. 2. Televizyonun çocuk eğitimi üzerindeki olumlu etkilerini gerekçeleriyle yazınız. Görüşme yöntemi. Günlük yaşamda pek çok kişi belli konularda karşılıklı olarak konuşur. Bu tür konuşmada da bilgi, duygu ve düşünce alışverişi, yaşantıların paylaşılması söz konusu olabilir. Fakat her karşılıklı konuşma görüşme değildir. Görüşme yöntemiyle belli hedef davranışların gerçekleşmesi gerekir. Saha araştırma uzmanlarının, savcı ve yargıçların, yönetici ve gazetecilerin ve benzeri belli bir konuda gerekli bilgiyi almak için diğer biriyle ya da uzman, sanatçı, bilim adamı, politikacı, sporcu ve tanınmış kişilerle yaptıkları amaçlı konuşmalar görüşme yönteminin kapsamı içindedir. Güdümlü tartışma yönteminde olduğu gibi görüşme yönteminde de soru-yanıt formu kullanılabilir. Bu form, belli hedef davranışları gerçekleştirebilecek nicelik ve nitelikte olmalıdır. Nitekim ilk çağda Yunan filozofları Sokratik yöntem olarak adlandırdıkları diyaloğu bu amaç için kullanmışlardır. Sokratik yöntemin temelinde insanlar tüm tutarlı bilgilerle donanık doğarlar. Filozofun görevi insanın kafasında doğuştan var olan tutarlı bilgileri dışarı çıkarmaktır sayıltısı yatmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için başvurulacak en etkili yol diyalogdur. Diyalog aynı zamanda güdümlü tartışmanın da temelidir. Fakat yalnız bu yöntemle değil, diğer yöntemlerle de kullanılabilir. Görüşme yöntemi öğretmen, uzman, öğrenciler arasında ve sınıf ortamında genellikle bilişsel alanın kavrama, analiz, değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme ile ilgili hedef davranışların kazandırılması için kullanılan bir öğrenme-öğretme yöntemidir. Neden görüşme yöntemi? 1. Görüşme yöntemi ile bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarındaki hedef davranışlar kazandırılabilir. Sosyal bilgiler dersinde ilimizin yönetimiyle ilgili belli başlı ilkelerin önemini kavrayabilme hedefinin davranışları öğrencilere kazandırılırken görüşme yöntemi kullanılabilir. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ile öğrenciler görüşme yapabilirler. 2. Öğretmen uzmanı olmadığı, yeterli bilgilerle donanık olmadığı bir konuda ders işlemek zorunda kalabilir. Böyle bir durumda alanın uzmanına başvurmalı ve bilgi dağarcığını geliştirmelidir. Ayrıca uzmanı sınıfa davet etmelidir. İşte sınıfa davet edince görüşme yöntemini etkili bir şekilde kullanabilir. 3. Yapılan bu iki etkinlik yetişeğin zenginleştirilmesine de katkı getirebilir. Yeterli bilgilerle donanık olmayan öğretmenler hem bu eksiklerini giderebilir hem de çağırdıkları uzmanlarla dersin havasını değiştirebilirler. Ayrıca uzmanla görüşme öğrencileri güdülemede, onların ilgi, istek ve tutumlarını olumlu yönde geliştirip değiştirmede çok etkili olabilir. Örneğin, sosyal bilgiler dersinde muhtarın, kaymakamın sınıfa çağrılması, onlarla görüşme yapılması, öğrencilerin derse ve konuya karşı ilgilerini artırabilir. Tüm bunlardan başka görüşme, bir sorun çizme yolu olarak dişe koşulabilir. Söz gelişi, sosyal bilgiler dersinde köye, kasabaya, kente, mahalleye hangi bölgelerden kimler niçin gelip yerleşiyorlar sorusuna yanıt aranırken görüşme yöntemi kullanılabilir. Ayrıca bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını öğretmek için sınıfa davet edilen bir bilim adamı ya da araştırmacı bu süreci açıklayıp uygulayarak gerekli zamanda soru yanıt formunu kullanılarak istendik davranışları öğrencilere kazandırabilir. Ders planı düzenlenmeden önce yapılacaklar. Öğretmen görüşme yöntemiyle işlenecek bir ders planını düzenlemeden önce sırasıyla ve aşamalı olarak şöyle bir yol izlemelidir. 1. Hedefler bilişsel alanın kavrama, analiz ve değerlendirme, duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarında olmalıdır. Çünkü görüşme yöntemiyle olay, olgu ve nesnelerle ilgili neden-sonuç ilişkisi, öncelik-sonralık sırasına koymada kullanılan bir yöntemdir. 2. Hedef davranışlar saptandıktan sonra derse davet edilecek uzman görüşmeci belirlenmelidir. Bu kişi alanını çok iyi bilen, görüşmeye istekli, tanınmış ve sevilen, içten, zeki, düzgün konuşan biri olmalıdır. Bu tür kişi yakın çevreden seçilmelidir. Eğer yakın çevrede bu özelliklere sahip kişi yoksa, olanaklar el veriyorsa başka kentlerden çağrılabilir. Öğretmen önceden bu tür girişimlerde bulunmalı ve uzmanı belirlemelidir. 3. Öğretmen görüşme yapacağı kişi hakkında bilgi toplamalıdır. Bu tür bilgilerde övgü, yergi ve abartmalara yer verilmemeli ve uzun olmamalıdır. Yapıtları, çalıştığı yer, yaptığı çalışmalar, sunduğu hizmetler, varsa kazandığı ödüller ve başarısı kısa ve öz olarak saptanmalıdır. Gerekmiyorsa görüşmecinin kişiliğine yer verilmemelidir. Ayrıca uzmanın yayımlanmış yapıtlarından, onun görüşlerini yansıtan özetler dersten önce öğrencilere dağıtılmalı, yapıtları sınıfa getirilmelidir. 4. İçerik öğretmence sınırlandırılmalıdır. Burada öğretmen dersin neresinde hangi soruları soracağını, uzmanın yanıtlarına nasıl bir tepkide bulunacağını saptamalıdır. Soruların yazılması bu basamakta gerekli olmayabilir. 5. Öğretmen dersin mantıki zincirini içeren planını ayrıntılı olarak düzenlemelidir. Uzmanca sunulan bilgilerin dersin hedef davranışlarına uygun olmasına dikkat etmelidir. Bu tür ön çalışmalarla öğretmen gerekli olan gözden kaçan noktaları yakalayabilir. Ayrıca kazandırılacak hedef davranışlar için ayrılan zamanın yeterli olup olmadığını da denetleyebilir. Eğer zaman yeterli değilse ya hedef davranışlar azaltılmalı, bu olası değilse zaman uzatılmalıdır. 6. Bütün bu basamaklardan sonra öğretmen uzmandan randevu almalı ve onunla görüşmelidir. Bu ön görüşmede hedef davranışlar içerik ve içerikle ilgili ana ve yardımcı noktalar ele alınmalı, dersin planı uzmanla birlikte düzenlenmelidir. Uzman ve öğretmence kullanılacak eğitim araç ve gereçleri saptanmalıdır. Ayrıca dersten bir iki gün önce uzman öğretmenle birlikte okula gelmeli, öğretmen okul ve öğrencileri tanıtıcı bir gezi düzenlemelidir. Bu tür bir etkinlik uzmandaki korku, tedirginlik, çekingenlik ve isteksizlik gibi duyusal özelliklerin giderilmesinde etkili olabilir. Hatta onu olumlu yönde etkileyebilir. 7. Öğretmen öğrencilere sınıfa uzman getireceğini söylemelidir. Uzmanı tanıtıcı kısa bir öz yaşam ve dersin hedef davranışları, ana ve yardımcı noktaları ve ilgili içeriği kapsayan özet bir yayın öğrencilere önceden dağıtılmalıdır. Böyle bir etkinlik öğrencileri güdüleyebilir. Ayrıca onların içerik ve hedef davranışlarla ilgili sorular düzenlemelerine olanak sağlayabilir. 8. Görüşme yöntemi ne bir dizi kısa konuşma ne de yalnız soru yanıt formu olmadığından öğretmenle konuk uzman arasında sıcak bir görüşme ortamının düzenlenmesi ve sürdürülmesi gereklidir. 9. Sınıf tüm öğrencilerin öğretmen ve konuk uzmanı rahatça görebilecekleri bir biçimde düzenlenmelidir. Öğretmen ve konuk uzman kürsünün çevresinde oturabilirler. 10. Öğretmence konuk uzmana sorulacak açış sorusu belirlenmelidir. Bu açış soruları kolay, anlaşılır, onun uğraş alanıyla ilgili, hedef davranışları destekleyici nitelik ve nitelikte olmalıdır. Örneğin, ne zamandan beri tarihle ilgileniyorsunuz, ne zaman muhtar seçildiniz ve bunun gibi sorular sorabilir. Öğretmen bu basamakta aynı anlama gelen sorular sormaktan kaçınmalıdır. Bir ders planının düzenlenmesi. Diğer yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemle ders planlanırken genel ilkelere uyulmalıdır. Ayrıca güdüleme, geçiş ve dersin işleniş bölümlerinde bazı değişiklikler yapılmalıdır. A. Biçimsel bölüm. Diğer yöntemlerde olduğu gibi düzenlenmelidir. B. Giriş bölümü. 1. Dikkati çekme. Derse davet edilen konuk uzmanla ilgili ilginç bir olay ana anlatılabilir, varsa yapıtlarından kısa parçalar okunabilir, bunlar hedef davranışlarla ilgili olmalıdır. 2. Güdüleme. Hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağı söylenmelidir. Ayrıca bu basamakta konuk uzmanı öğretmen sınıfa kısaca tanıtmalıdır. Tanıtma sırasında uzmanın adı, soyadı, eğitim durumu, uğraşı alanı, yapıtları, yaptığı çalışmalar, aldığı ödüller, çalıştığı yerler çok kısa ve öz olarak 2-3 dakikayı geçmeyecek biçimde abartılmadan sunulmalıdır. 3. Gözden geçirme. Diğer öğrenme öğretme yöntemlerinde olduğu gibi yapılmalıdır. 4. Derse geçiş. Öğretmen bu basamakta görüşmenin planını öğrencilere sunmalıdır. Ayrıca sayın ile muhtarın görevinin neler olduğunu ve karşılaştığı sorunları çözerken yasalardan nasıl yararlandığı, yasa ve yönetmeliklerin önemli konularında görüşme yapacağız gibi görüşmeyi başlatan bir konuşma yapabilir. Bundan başka film, slayt, örnek bir olayla da derse geçiş yapılabilir. Tüm bu etkinlikler hedef davranışlarla ve uzmanın uzmanlık alanıyla ilgili olmalıdır. C. Geliştirme bölümü. Bu bölümde öğretmen, konuk uzman ve öğrencilerce yapılacak etkinlikler belirtilmelidir. Bu etkinlikler şu maddeler altında toplanabilir. 1. Görüşmede kullanılacak örüntüler saptanmalıdır. Bunlar diyalog, neden sonuç, tümden gelim, tüme varım olabilir. 2. Öğretmence sorulacak sorular belirlenmelidir. Bu sorular açık, anlaşılır, öz ve hedef davranışları, ana ve yardımcı noktaları gerçekleştirecek sayıda ve nitelikte olmalıdır. Soruları konuk uzmanla birlikte önceden saptanmalı, olası yanıtları da ders planına yazmalıdır. Ayrıca öğretmence sorulacak sorular, konuk uzmanca anlaşılmadığı zaman işe koşulacak ipuçları da belirlenmelidir. 3. Öğretmen gereksiz sorular sorarak ya da açıklamalarda bulunarak görüşmeyi boğmamalıdır. Bu nedenle de olası soruları düşünmeli, bunları da ders planında belirtmelidir. Eğer konuk uzman dersin hedef davranışları dışına taşma eğilimi gösterirse, yapılacaklar öğretmence sorulacak sorular yazılmalıdır. Görüşme yönteminde açık uçlu, önderlik edici, takip eden ve plansız sorulara başvurulmalıdır. Yönlendirici sorular dersin geliştirme bölümünün başında bir hedef davranıştan diğerine geçerken ve konuk uzman konudan ayrıldığı zaman kullanılmalıdır. Öğretmen izin verirseniz söylediklerinizi açıklayabilir miyim? Siz böyle mi demek istediğiniz gibi sorulara yer vermemelidir. Tüm bu etkinliklerin öğrencilere hedef davranışları kazandırmak için işe koşulduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bunun için öğretmen, öğrencinin gereksinimlerine yanıt verebilecek nicelik ve nitelikte soruları konuk uzmana yöneltmelidir. Öğretmen zamanlamayı tutarlı bir biçimde yapmalıdır. İç içe girmiş karmaşık sorulardan kaçınmalıdır. Ayrıca sorular bir düşünceyi, bir görüşü, bir savı, kuramı, kuralı, nedeni, sonucu ve benzeri ortaya çıkarıcı nitelikte olmalıdır. 4. Görüşme sırasında kullanılacak gör-işit araçları dersten önce sınıfa getirilmeli, uygun bir yere konmalıdır. Ders planında hangi araç gelecin kim tarafından ne zaman kullanılacağı belirtilmelidir. Ayrıca verilecek örnekler, anlatılacak ilginç anılar, günlük olaylar, öyküler ve benzeri de saptanmalıdır. 5. Öğretmen, konuk uzman ve öğrencilerle sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır. Çünkü göz iletişimi öğrencileri güdüleyebilir, onların neyi anlayıp anlayamadıkları konusunda öğretmene ipucu verebilir. Konuk uzmanla kurulan göz iletişimi onda bir rahatlama sağlayabilir. Ayrıca öğretmen göz iletişimi, jest, mimikler uzmanı desteklerse onu güdüleyip yüreklendirebilir. Ara özet. Diğer yöntemlerde olduğu gibi yapılmalı, yardımcı noktalar vurgulanmalıdır. Ara özet. Diğer yöntemlerde olduğu gibi yapılmalı, ikinci hedef davranışa geçilmelidir. Ara geçişten sonra öğrencilerce önceden hazırlanmış ve öğretmence denetlenmiş soruların sorulmasına izin verilmelidir. Doğru soru soran öğrenciye pekiştireç verilmelidir. D. Sonuç bölümü. 1. Son özet. Ana nokta vurgulanmalı, sonra yardımcı noktalar söylenmelidir. 2. Tekrar güdüleme. Baştaki güdülemenin aynı yapılmalıdır. 3. Kapanış. Konuk uzmana teşekkür edilmelidir. E. Değerlendirme bölümü. Bu basamakta biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük bir değerlendirme yapılmalıdır. Öğrenciye not verilmemelidir. Hedef davranışları ne derece öğrendiklerini, dersin işleyip işlemediğini denetlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak, hangi öğrencilerin nerede ve ne tür bir yardıma gereksinimleri olduğunu saptamak ve onlara yardım etmek için bu tür değerlendirme işe koşulmalıdır. Ayrıca her bir hedef davranış için ölçme ve değerlendirme ilkelerine ve ölçütlerine uygun yeter sayıda soru belirlenmeli ve sorulmalıdır. Sönmez 1993 253 258. Günlük ders planı örneği. A. Biçimsel bölüm. Dersin adı sosyal bilgiler. Sınıf 4. Ünitenin adı ilimizin yönetimi. Süre 2 saat. Öğrenme öğretme strateji ve yöntemi, buluş yolu stratejisi ve görüşme yöntemi. Kaynak kitaplar, araç gereçler. Dersten önce yapılacak etkinlikler. 1. Bir hafta önce öğretmenin, köyünün, mahallesinin muhtarı, konu üzerinde konuşması, soru ve yanıtları birlikte hazırlamaları. 2. Öğretmenin muhtarla birlikte sınıfı gezmeleri ve öğrencilere muhtarı tanıtması. 3. Öğretmenin yönetimle ilgili kaynakları belirlemesi, bunları öğrencilere söylemesi, onlardan okumalarını ve muhtara soracakları soruları saptamalarını istemesi. Bu soruları daha sonra öğrencilerle birlikte saptaması. Ünite ya da konunun örüntüsü. Merkezden ve yerinden yönetimle ilgili olguların açıklanması. Merkezden ve yerinden yönetimle ilgili özellikleri kestirme. Ana nokta. Yönetim halk için, halk tarafından yapılmalı ve sürekli denetlenmelidir. Eğer devlet ve halk tarafından denetlenmezse düzensizlik, keyfilik başlar. Bu da o devletin yıkılmasına neden olabilir. Yardımcı noktalar. Yönetim halk için, halk tarafından yapılmalı, devletin ve halkın çıkarları dengelenmeli, yasalara uyulmalıdır. Hedef. İlimizin yönetimiyle ilgili belli başlı olguları açıklayabilme. Davranışlar. 1. Merkezden ve yerinden yönetim arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Merkezden ve yerinden yönetime yeni bir örnek yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtarın görev ve yetkileri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar arasındaki ilişkileri açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Merkezden ve yerinden yönetimin neden gerekli olduğunu açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 6. Yönetimde neden yasalara uyulması gerektiğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 7. Yöneticilerin neden devletin, halkın çıkarını dengeleyecek uyum içinde çalışmaları gerektiğini yazma, söyleme, seçip işaretleme. 8. Yöneticilerin halk ve devlet tarafından neden sürekli denetlenmeleri gerektiğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 9. Yönetimde neden adil davranılması gerektiğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 10. Yönetimin neden halk tarafından halkın mutluluğu için olduğunu açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. Hedef, ilimizin yönetimiyle ilgili belli başlı ilkelerin belirgin özelliklerini kestirebilme. Davranışlar 1. merkezden ve yerinden yönetim olmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 2. Yönetimde yasalara uyulmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 3. Yöneticiler devletin, halkın çıkarını dengelemez ve uyum içinde çalışmazlarsa neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 4. Yöneticiler halk ve devlet tarafından sürekli denetlenmezlerse neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 5. Yönetimde adil davranılmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. 6. Yönetim halk tarafından halkın mutluluğu için olmazsa neler olabileceğini açıklayarak yazma, söyleme, seçip işaretleme. B. Giriş bölümü 1. Dikkati çekme. Öğretmenin nokta nokta köyünün mahallesinin sayın muhtarı nokta nokta sınıfımızın konuğudur. Şimdi size köyü, mahalleyi yönetirken başından geçen ilginç bir anı sunacak demesi. Muhtarın başından geçen ilginç olayı sınıfa anlatması. 2. Güdüleme. Öğretmenin sayın 1922'den beri köyünü, mahallesini yönetmektedir. Kendisi mezunudur. Yönetimle ilgili ilkeleri doğru ve yerinde kullanırsanız karşılaştığınız sorunları daha kolay çözebilirsiniz. Sınavda bu konudan gelecek soruları yanıtlar, yüksek not alabilirsiniz demesi. 3. Gözden geçirme. Köyle mahalle ilgili sorunlarla ilgili ilkeleri kavrayabilmeyi, olguların doğuracağı sonuçları kestirebilmeyi öğreneceksiniz. 4. Derse geçiş. Öğretmenin şimdi köyün, mahallenin yönetimiyle ilgili ilkelere neden uyulması gerektiği ve uyulmadığı zaman nelerin olacağını görüşerek ortaya koyalım demesi. Aşağıdaki soruları sıraya koyması. C. Geliştirme bölümü. Sorular ve yanıtlar. 1. Merkezden, yerinden yönetim arasında ne gibi benzerlikler var? İkisi de yönetim. Devlete karşı sorumlular. Yasa ve yönetmeliklere uyulur. Halka hizmet ederler ve benzeri. 2. Merkezden ve yerinden yönetim arasında ne gibi farklılıklar var? Merkezi yönetim atama, yerel yönetim seçim iş başına gelir. Yerel yönetim merkezi yönetime bağlıdır ve benzeri. 3. Bunlara birer örnek verir misiniz? 3. Uygun örnekler. 4. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtarın görev ve yetkileri arasında ne gibi benzerlikler, farklar var, açıklar mısınız? Tüm yöneticiler valiye bağlı ve ona karşı sorumludurlar. Tüm memurları denetler, ilden gelen resmi konukları karşılar, kaymakam aynı işleri ilçede yapar. Belediye başkanı, vali, kaymakam, muhtar halkın mutluluğu ve sorunların çözümü için çalışırlar ve benzeri uygun örnekler. 5. Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar arasında nasıl ilişki vardır, açıklar mısınız? Vali tüm ili denetler, tüm yöneticiler ve memurlar ona bağlıdır. Vali, kaymakam, belediye başkanı ve muhtar arasındaki ilişkileri yasalar düzenler, herkes yasalara uymalıdır. 6. Bir örnekle açıklar mısınız? Uygun örnekler. 7. Merkezden ve yerinden yönetime neden gerek var, açıklar mısınız? Biri devletin ve ülkenin, diğeri o yerleşim biriminin çıkarlarını dengelemek için düzenlenmiştir. Uygun örnekler üzerinde açıklamalar. 8. Merkezden ve yerinden yönetim olmazsa neler olabilir? Örneklerle açıklar mısınız? Merkezi yönetim olmazsa ülkenin birliği bozulabilir, ülke parçalanabilir ve benzeri. Yerel yönetim olmazsa halkın katılım ve denetimi sağlanamaz ve benzeri. Uygun örnekler üzerinde açıklamalar. 9. Yönetimde neden yasalara uyulmalıdır, açıklar mısınız? Düzen bozulur, adalet sağlanamaz ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 10. Yasalara uyulmazsa neler olabilir, açıklar mısınız? Kargaşa olur, ülke parçalanabilir, halk mutsuz olabilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 11. Yöneticiler neden halkın ve devletin çıkarını dengelemelidir, açıklar mısınız? Adaleti, düzeni, mutluluğu ve benzeri sağlamak için uygun örneklerle açıklama. 12. Bunu sağlamazlarsa neler olabilir, açıklar mısınız? Ülkede birlik, beraberlik ve düzen bozulabilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 13. Yöneticiler neden denetlenmelidir? Haksızlık, rüşvet ve benzeri önlensin uygun örneklerle açıklama. 14. Denetlenmezse neler olabilir, açıklar mısınız? Devlet yıkılabilir, ülkede kargaşa çıkabilir, diktatörlük kurulabilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama. 15. Yöneticiler neden adil olmalıdır? Örneklerle açıklar mısınız? devlet yıkılabilir, kargaşa çıkabilir ve benzeri uygun örneklerle açıklama.